Bayram 15, sayfa 147. Perşembe günü Steve tam saat 2'de geldi. Merhaba dememe fırsat kalmadan oturup geç kaldı değil mi? Tipik işte dedi. Biz başlayabiliriz dedim. Duymazdan gelerek devam etti. Shannon'ın bugün çocukları anneme bırakıp buraya gelmekten başka yapacak işi yok. Yine de geç kalıyor. Hep böyle yapıyor. Kolay değildir senin için eminim. Ama bu sayede seninle birkaç dakika baş başa konuşabiliriz. Benim de zaten takibini yapmak istediğim bir konu vardı. Bu sözüm dikkatini çeker gibi oldu. Öyle mi? Nedir? Geçen hafta sen gittikten sonra Sharon ile senin tıbbi geçmişini konuştuk biraz. Vücudundaki döküntü için bir krem kullandığından söz etti dedim. Evet, ne olmuş dedi savunmaya geçerek. Hala kullanıyor musun dedim. Arada bir, gerek olduğu zaman dedi. Siz de spor salonuna gidiyorsunuzdur herhalde değil mi? Bilirsiniz bir noktada herkes mantar kapar. Ne diye mesele oldu ki bu? Çünkü Sharon bunun seks hayatınızı etkilediğini düşünüyor dedim tedirginlikle. Seks kelimesinin kullanılmasıyla bu defa fırlayıp gitmeyeceğini umuyordum. Yine mi seks? Seks, seks, seks. Sharon çenesini kapamıyor şu konuda. Başka hiçbir şey duyamıyorum. Sadece seks hakkında konuşan sesler. Steve tedirgin olmuş. Odada başka biri varmış gibi tuhaf bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Sesler mi dedim? Acaba bu adam psikotik olabilir miydi? İşitsel halüsinasyonlar mı görüyordu? Cevap vermedi. Başka bir dünyadaymış gibi pencereden dışarı bakmakla yetindi. Sesim yükseldim. Steve! Sesler duyduğunu söyledin. Kendine geldi. Ha? Ne dediniz? Sesler. Kafanda sesler mi duyuyorsun dedim. Canım, ses değil tabii. Anlarsınız işte. Hiç susmak bilmiyor ki. Tekrar pencereye doğru baktı. O anda Sharon'ın söyledikleri geldi aklıma. Steve'i banyoda gördü ve isleye bakmak istediği zaman Steve barona yaklaşmıştı. Şimdi seks hakkında konuşan sesler duyduğu gerçeğini öylece geçiştiriyor ve neredeyse gözümün önünde halüsinasyon görüyordu. Eğer bu psikotik bir tür deneyim yaşıyorsa bunu çok iyi saklıyordu. Çünkü çoğu zaman sadece obsesif, öfkeli, zeki bir avukat gibi görünüyordu. Tıpkı tanıdığım pek çok avukat gibi. Tekrar ona ulaşmaya çalıştım. Neye bakıyorsun Steve? Ha? Hiçbir şey dedim. Bir şey gördüğüm gibi geldi de. Sharon o sırada paldır küldür içeri girdi. Çok özür dilerim geç kaldığım için ama Wilshire'de tam bir trafik kabusu vardı. Federal Building'de protesto gibi bir şey varmış. Sonra da burada park yeri bulmaya çalıştım. Mümkün değil. Neyse sonunda bir mil falan ötede bir yer buldum. Koşarak buraya geldim. Sharon'ın aralıksız konuşması Steve'i özel dünyasından çıkarmış gibiydi. Tüm iritasyonunu karısına odakladı. Tamam yeter Sharon, geç kaldın zaten. Kalan vakti kurtarmaya çalışalım hiç değilse. Sharon incinmiş gibiydi. Özür dilerim dedim ya Steve, ağlamaya başladı. Elimden geleni yapıyorum, bazen yetişemiyorum işte. Gözyaşları Steve'i biraz yumuşattı. Kusura bakma Sharon, o kadar yoğun ve stresliyim ki bazen çıkışıyorum işte. Kanepede Sharon'a yaklaşarak teskin etmek için kolunu omzuna koydu. Steve az önce ters bir çıkış yapmış olsa da şimdi gördüğüm gidişat hoşuma gitmişti. Gerçekten ne olup bittiğini keşfedebilmemiz için onları geçen seansın didişmeli havasına öteye geçirmek istiyordum. Sharon, Steve seni teselli edince ne hissediyorsun dedim. Sharon burnunu çekti. İyi hissediyorum kendimi, daha yakın hissediyorum ona. Ya sen Steve, onun gözyaşlarını görünce yelkenleri suya indiriyorum sanırım dedi. Birbirimize sarıldığımızda pek fazla şey düşünmüyorum. Sharon gülümsedi. Biliyor musun hayatım, aklıma uyuyabilmek için hani birbirimize sarılarak yatışımız vardı ya, o geldi. Ne olmuş dedi Steve Sharon'dan uzaklaşarak. Sharon devam etti. Hiç yapmıyoruz onu artık. Peki sence niye dedi Steve? Sen hiç uyumuyorsun da ondan diye cevabı yapıştırdı Sharon. Ya başka bir odada oturmuş çalışıyor oluyorsun ya da yatakta dosyalarını okuyorsun. En sonunda ışığı söndürdüğünde de gece boyu bir sağa bir sola dönüp duruyorsun ve hiç seks yapmıyoruz. Biliyorsun Sharon, kafam çok meşgul bu aralar. O kadar çok uykuya ihtiyacım yok. Seks konusunda kafamın şişirilmesine ise hiç ihtiyacım yok. Konuşmayı seksten başka yöne çevirmeye çalıştım. Kaç saat uyku uyuyorsun Steve? Bilmem, 4 ya da 5 diye mırıldandı. Steve'in yaşında biri için bu kadar uykunun yeterli olmadığını biliyordum. Ama onu uyutmayan şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Depresyon olabilirdi, stres olabilirdi ya da pek çok şey olabilirdi. Ama davranışları altta yatan bir psikoza işaret ediyordu. Ve çoğu psikotik insan gibi o da açılıp kafasının içinde olup bitenleri bana anlatamayacak kadar savunmacıydı. Psikoz gerçeklikle ilişkiyi yitirme şeklinde tanımlanır. Psikotik insanlar halüsinasyon görebilir. Yani gerçekte olmayan sesleri duyabilir, görüntüleri görebilirler. Ayrıca kuruntuları yani hatalı bir takım sabit inanışları vardır ki bunlar düşünce izleyen Marslılar gibi paranoyak inanışlardan tutun da ünlü bir rock yıldızı hatta İsa oldukları gibi görkemli fikirlere kadar değişiklik gösterebilen çeşitli kılıklarda ortaya çıkabilir. İnsanı pek çok şey psikotik yapabilir. Psikiyatrist genelde öncelikle tıbbi hastalık ihtimallerini gözden geçirir. Sonra akut mani, psikotik depresyon ya da şizofreni gibi çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkları değerlendirir. Hastanın kuruntularının yapısı bu hastalıklardan hangisi olduğunu ayırt etmede işe yarayabilir. Depresyonda hastalarda genelde somatik kuruntular görülür. Yani hasta vücudunun bir şekilde hastalıklı, anormal ya da değiştirilmiş olduğuna inanır. Kimi zaman korkunç bir suç işlemiş ve ağır biçimde cezalandırılması gerekiyormuş gibi abartılı pişmanlık duyguları yaşar. Buna kıyasla psikotik şizofrenler daha tuhaf deneyimler yaşarlar ve düşüncelerinin radyodan yayınlandığına inanabilirler. Bazen kafalarında iki ya da daha çok kişi arasında geçen konuşmaları duyarlar. Steve psikosun başlangıç aşamalarındaysa nedenin tıbbi bir sorun olduğundan şüpheliydi. Çünkü Pete Carter çok titiz bir dahiliyeciydi. Steve 40'lı yaşlarının başlarında olduğundan şizofreni pek olası değildi. Çünkü şizofrenin psikotik özellikleri genelde daha genç yaşlarda, ergenlik sonunda veya 20'lerin başlarında ortaya çıkar. Steve'in uykusuzluğu manik episodla tutarlı olabilirdi ama onda manik dönemdeki bipolar hastaların tipik özelliği olan hararetli konuşma ve aşırı coşkunluk yoktu. Ancak depresyona işaret edebilen gerginlik, öfke ve içine çekilme özellikleri vardı. Fakat bir yandan ofisimdeki paranoyası ve tuhaf davranışları bana şizofrenin kayısındaki birini çağrıştırıyordu. Tanısını doğru koyabilmem için Steve'in neler yaşadığını ve düşündüğünü daha iyi anlamalıydım. Antipsikotik ilaçlarla dedeme tedavisi çoğu zaman psikozda görülen savunmacılığın, paranoyanın ve halüsinasyonların bir kısmını ortadan kaldırır. Ben de Steve'in uyku sorununu ona antipsikotik ilaç yazmak için bir fırsat olarak gördüm. Bu sayede semptomları iyileştirebilir, onu bir terapiye daha uygun duruma getirebilirdim. Steve dedim, senin yaşında bir adamın gecede en az 7 saat uyuması gerekir. Sana daha iyi uyuyabilmen için düşük dozlu bir ilaç vereceğim. Bunu alınca muhtemelen gündüzleri kendini daha dinlenmiş ve daha stresli hissedeceksin. 12 mg'lık Haldol tablet reçetesi yazdım. Akşamları yatmadan yarım saat önce bundan bir tane al. Yine uyuyamazsan bir tane daha al. Reçeteyi Steve'e uzattığım sırada Sharon ilaç kullanmaktan nefret eder o dedi. Çok düşük dozlu bir şey bu. Hem alışkanlık yapan türden uyku haplarından da değil diye onları temin ettim. Stresi azaltmaya da yardımcı olur. Tamam, sorun değil dedi Sharon, dedi Steve. Denerim ilacı. Güzel dedim. Birkaç gün sonra beni arayıp nasıl gittiğini haber ver. Hafta boyunca Steve'den haber alamayınca ilaç tedavisinin yahu gittiğini ya da ilacı hiç almadığını düşündüm. Bir sonraki randevuda hangisi olduğunu öğrenecektim. Telefon çaldı. Arayan Steve'di. İkizler ateşlendi. Sharon'ın da onları Steve'in annesine bırakmaya gönlü razı olmadığı için randevuya gelemeyeceklerini söyledi. Çocuklara üzüldüm. Geçmiş olsun dedim. Sen tek başına gel istersen Steve. Nasılsa ikimiz de o saati ayırmıştık. Hem biraz daha konuşma fırsatımız olur. Bir an durup düşündü. Olabilir. Neden olmasın? Sesindeki nişeyi fark edince şaşırdım. Bu arada Steve, ilaç tedavi nasıl gidiyor? Fena değil. Daha iyi uyuyorum. Ya gündüzlere bir fark oldu mu dedim. Eskisi kadar yorgun değilim. Sharon moralimin de daha iyi olduğunu söylüyor. Psikiyatrik ilaçların ilk etkilerini genelde hastanın kendisinden çok yakınları fark eder. Duyduğum şey Haldol'un işe yaradığına dair iyi bir işaretti. Harika Steve, dinle bak, seninle görüşmemizden hemen önce benim bir personel toplantım var. O yüzden birkaç dakika gecikirsem içeri girip bekle. Fazla uzun sürmez. Tamam, sorun değil dedi. Personel toplantısına gitmek üzere asansöre doğru yürürken Steve için endişelenmeye başladım. Telefonda sesi daha iyi gelse de düşük dozlu Haldol'un onu bir gecede iyileştirmeyeceğini biliyordum. Ama en azından şimdi işbirliği yapıyordu ve seansı tek başına gelecek kadar esnek davranması da beni yüreklendirmişti. Personel toplantısı tahmin ettiğim gibi uzun sürdü. Ve Steve'in seansına 10 dakika geç kaldım. Asansörü beklemeye sabredemeyince 3 kat merdiven çıkarak ofisime geldim. Koşar adımlarla koridorda ilerlerken Steve'e yeterince yüksek dozda bir antipsikotik verip vermediğimi düşündüm. Belki antidepresana da ihtiyacı vardı. Çok sayıda irdeleyici soru sorsam psikozu yeniden depreşir mi acaba diye düşündüm. Ofisime geldim. Kapıyı açtım. Kanepede Steve'i gördüğümde yaşadığım şoku gizlemem mümkün değildi. Karşımdaki manzaraya hiç kıpırdamayan şaşkınlık içinde baktım. Steve pantolonunu dizlerine kadar indirmişti. Bir eliyle penisini tutuyor, diğer eliyle penisi kremle ovuyordu. Yaptığını izleyebilmek için de bacaklarının arasına küçük, yuvarlak bir makyaj aynası sıkıştırmıştı. Kanepede hemen yanına açık bir prezervatif yerleştirmişti. İşin öyle dağılmıştı ki içeri girdiğimi fark etmedi bile. Mastürbasyon mu yapıyordu? Belki de teşhirciydi ve ben bu tanıyı tamamen gözden kaçırmıştım. Psikotik bir ritüel miydi bu? Yoksa bu tuhaf performansın akla gelmeyen ama mantıklı başka bir açıklaması mı vardı. Afallamıştım ama aynı zamanda da merak içindeydim ve nasıl devam edeceğimi bilemiyordum. Sonunda patladım. Ne halt ediyorsun sen Steve? Kendini toparlayana kadar dışarıda bekleyeceğim. İrkilen ve utanan Steve, ah Doktor Small, bir saniye arkanızı dönün lütfen. Tedavim neredeyse bitti dedi. Ne yapacağımı bilemeden Steve'in sözünü dinleyip arkamı döndüm. Prezervatif takıp fermuarın çekişini duyabiliyordum. Tamam işim bitti dedi. Arkamı döndüğümde onu kremi ve aynayı çantasına kaldırırken buldum. Kendime gelmeye çalışarak tökezleyerek koltuğuma gittim. Herkesin penisi pantolonun içinde kaldığında terapi seanslarının daha bir iyi gittiğini düşünmüşümdür nedense. Neler oluyor Steve? Kapı açıktı. İçeri başka biri de girebilirdi. Steve utanç içinde önüne baktı. Hani benim klasik siliğimden söz etmiştik ya, işte deli gibi kaşınmaya başladı. Ben de mecburen tedavimi yaptım. İyi de sen kasını değil penisine bir şey sürüyordun. Biliyorum dedi savunmaya geçerek. Ama penisime de yayıldı. Aylardır bu halde. Merhemi doğrudan kaşıntılı yere sürdüğümde iyi geliyor. Prezervatif de merhemin dağılıp gitmesini önlüyor. Doktor Carter mı önerdi bunu dedim. İslikten haberi var ama penisime yayıldığını söylemedim ona. Tahminince Steve bunu kimseye söylememişti. Özellikle de Sharon'a. Karısının onu neden çıplak görmesini istemediğini veya karısıyla neden seks yapmadığını şimdi anlaşılıyordu. Belki de kullandığı antipsikotik ilaç bana açılmasını, sırrını paylaşmasını sağlamıştı. Tabii onu iş üstünde yakalamış olmamın da etkisi yok değildi. Kimseye söylemediğim başka şeyler var mı dedim. Yardım etmek istiyorum sana Steve ama bana karşı dürüst olmalısın. Steve ağır ağır ayağa kalkarak pencereye yürüdü. O yolun karşısındaki binaya bakarken ben de Halden'ın Steve'in psikosunu düşüncelerini düzenlemesine yetecek ve özel dünyasına girmeme sağlayacak kadar kontrol altına almış olduğunu ümit ettim. Steve pencereden dışarı bakmayı sürdürerek bir şey var aslında dedi. Bekledim. Sonunda devam etti. Kulağa delice gelecek biliyorum ama döküntü penisime yayıldığından beri küçülmeye başladı. Döküntü mü dedim? Hayır, penisim. Giderek ufalıyor dedi. Beni nihayet özel dünyasına kabul ediyordu. Ama şimdi de ben oraya gitmek istediğimden emin değildim. Steve devam etti. Penisimi küçülmekten alıkoyan tek şey o merhemmiş gibi geliyor bana. İçimden ona aynanın arka tarafını çevirip büyüten kısmıyla bakmasını söylemek geldi. Bu sevimsiz espri aklıma geldiği anda anladım ki düşündüğüm şey aslında kendi düştüğüm tuhaf durumun yarattığı kaygının bir ifadesiydi. Freud, mizahın kaygıyı ve bastırılmış dürtüleri azaltmaya yarayan etkili bir savunma mekanizması olduğuna inanırdı. Kahkaha bu rahatsızlık verici duyguları bir anlamda keyifli duygulara dönüştürür. Tıp ortamında kara mizah yaygındır ve bu hekimlerin insana ağır gelen trajedi ve hastalıklarla baş etmesine yardımcı olur. Hastalar ve aile üyeleri işitme mesafesi dışında olduğu sürece çoğu uzman mizahın zararsız olduğunu ve tıp çalışanlarını biraz rahatlamalarına yaradığını düşünür. Bu sayede doktorlar hastalarına karşı daha yarışabilir ve etkili olur. Steve'in küçülen penisle ilgili endişesinin sembolik yanını da düşünmeden edemedim. Sonuçta şirkette ortaklar girmeye 5 kişilik aileyi geçindirmeye ve karısını yatak odasına tatmin etmeye çalışıyordu. Ve bunların hepsi de onun iktidarını ve erkeklik duygusunu tehdit eden şeylerdi. Bilinç dışı bir düzeyde muhtemelen küçülmüş, kaşınan bir penis yerine büyük, güçlü bir penis istiyordu. Steve dedim. Bunları bana anlatmana memnun oldum. Böyle bir şeyin gerçekten olduğuna inandığını biliyorum ve Dr. Carter ile işbirliği yaparak bu döküntüden kurtulmana, kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacağım. Peki ama penisimin küçülmesini durdurabilir misiniz? Yazabileceğiniz daha güçlü bir ilaç var mı? Onun daha güçlü bir merhemi kastettiğini biliyordum. Ama benim aklımdaki daha yüksek dozda bir antipsikotik ilaçtı. Durumu Dr. Carter ile konuşayım. Bu arada senden Haldal'ın dozunu iki katına çıkarmanı istiyorum. Tahminimce kaşıntına faydası olacak. Endişelerini azaltacaktır. Pete ile konuşup olup biteni daha iyi kontrol altına alacak vaktimin olması için birkaç gün sonrasında randevulaştık. Steve bir daha gün ortasında tedavi ihtiyacı olduğunda kapıyı kilitleyeceğine söz verdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Pete Carter'ı aradım ve ona Steve'in durumu ile ilgili bilgi verdim. Pete dışarıdan normal gözüken bu avukatın kendi deyişiyle epey bir kaçık olduğuna hayret etti. Steve'in isteğini ise hemen yeniden görmek ve acilen bir dermatoloğa tanışmak istediğini söyledi. Steroid kremin uzun süreli kullanımı yüzünden sorunun devam ettiğini, yaralı bölgenin kuruyup iyileşmek yerine prezervatif yüzünden demli kaldığını düşünüyordu. Steve'in penisinin küçüldüğüne dair inanışına tıbbi bir neden olmadığına göre geriye birkaç psikiyatrik rahatsızlık kalıyordu. Bu kuruntunun yapısı şizofreniyle tutarlıydı ve şizofreni semptomları nadiren de olsa ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilirdi. Steve de ayrıca bazı depresyon özellikleri de vardı. Uyku sorunu, kaygı ve uzun düşüncelere dalma. Her ne kadar çoğu şizofreni hastası işini ve ilişkisini sürdüremeyecek kadar düzensiz olsa da istisnalar da vardı. Bir şizofreni hastası çok zeki ise üstün bilişsel yetenekleri psikotik düşüncelerini kontrol etmesine yardımcı olur. Ve bu kişiler, parantez içinde en azından çoğu zaman, görünürde normal bir hayat sürdürürler. Bunun en bilinen örneklerinden biri Russell Crowe'un A Beautiful Mind, Akıl Oyunları filminde hayatını canlandırdığı matematikçi John Nash'tir. Nash olağanüstü zekayı sayesinde MIT'te ve diğer önde gelen akademik enstitülerde üstün başarı sergilemiş, 1994'te Nobel ödülünü kazanmıştı. Ancak hayatının pek çok dönemini akıl hastanelerinde paranoid şizofrenin ve fasılalı depresyonun pençesinde geçirdi. Nash gibi Steve Augerman de avukatlık mesleğinde son derece başarılıydı ama depresyonun ve psikozun pençesindeydi. Hem duygu durum hem de psikotik semptomları olan çoğu hasta hüzafettik rahatsızlık diye bilinen tanı kategorisine girer. Bu tanının konduğu hastalarda genelde duygu durum semptomları taşımayan hastalara kıyasla daha iyi bir hastalık seyri öngörülür. Rahatsızlığına ne isim verirsen vereyim, Steve'in hem antipsikotik hem de antidepresan tedavisine ihtiyacı olduğunu artık anlamıştım. Bunun yanında karısıyla yapılan seanslara ek olarak kendine özel psikoterapiden de yarar görecekti. Steve birkaç gün sonra yeniden ofisime geldi. Heldal'ın dozunu yükseltmek doğru karardı. Steve şimdi daha düzenli, daha az dalgın ve penisiyle daha az takıntılı görünüyordu. Ayrıca verdiğim antidepresan, Doxepin'in de geceleri iyi uyumasını sağlamıştı. Sonraki birkaç ay boyunca Steve'i haftada bir defa tek başına, iki haftada bir de Sharon'la birlikte görmeye devam etti. İlaçlı tedavi etkisini gösterdikçe çiftin arası giderek düzeldi. Pete Carter, Steve'in steroid krem alışkanlığını bırakmasına yardımcı oldu ve döküntü küçülen penis kurutuları ile birlikte ortadan kalktı. Steve'in psikotik semptomları azaldıkça Sharon da sakinleşti. Her ne kadar onu hala hızlı konuşan biri olarak değerlendirsem de daha katlanılır hale geldi. Hatta karı koca tekrar seks yapmaya bile başladı. Steve nihayetinde ortaklığa girdi. Bundan kısa bir süre sonra şirket onu Chicago ofisine gönderdi ve ailece taşınmak zorunda kaldılar. Şizofrenik semptomların tekrarlayabileceğini bildiğimden Steve orada başvurabileceğim birkaç iyi psikiyatristin ismini verdim. Steve'den bir daha haber alamadım ama Sharon bilgi vermek için bir süre beni birkaç ayda bir aradı. Steve ilaçlarını alıyordu ve listedeki psikiyatristlerden birine gidiyordu. Sharon bir bakıcı almış, yarı zamanlı çalışmaya başlamıştı. Ayrıca konuşmasının hızı da normale inmişti. Onlarla yaptığım çift terapistinin başarıya ulaştığını hissettim. En azından evliliklerini en çok aksatan iki semptom konusunda onlara yardımcı olmuştum. Sharon'ın hızlı konuşmasıyla Steve'in penis küçülmesi.